Orkid Başarılı Kadın Sporcular Podcast'ini sunar.
Orkid'in sunduğu Başarılı Kadın Sporcular programından herkese merhaba. Ben İknur Yılmaz.
31 Premier League, fantastically talented.
Sakin, evet.
Yes, to secure the win.
Sakin ol.
From Sarah Bosnick.
Gelişine vur.
Bir uzak doğu sporu yine bir şampiyonla karşılıyoruz sizi. 2020 Tokyo Olimpiyatlarına girmesiyle Türkiye'nin en başarılı olduğu branş olan karate ve bu branşın altın kızı. Hiç aklında yokken arkadaşı haydi karateye yazılalım diyor. Bu arkadaş her ne kadar teşvik etse de kendisi spora başlamıyor. Ama teşvik ettiği altın kız koşa koşa karate salonunun kapısını çalıyor. Karateye başlayınca çocukken yaşadığı rahatsızlıklar son buluyor. Merdiven altı bir kulüpte yetişiyor. Normalde yaptığı işten çok çabuk sıkılan birisi. Ama karate onun için hiç de öyle olmuyor. Onu sarıyor, sarmalıyor. Büyük bir sabırla yapıyor bu sporu. Yenilse de, diskalifiye olsa da antrenmanlara hiç durmadan devam ediyor. Hedefine ulaşmak için tam 5 sene sabrediyor. Türkiye şampiyonasına gidecek parası olmayınca annesi devreye giriyor. Tek bileziğini bozdurarak onu maça gönderiyor. İşte o maç kariyerinin dönüm noktası oluyor. Bu sporcu sabreden derviş muradına ermişin bir örneği adeta. Çünkü hayallerine zirveden giriş yapıyor. Avrupa şampiyonu olduğunda henüz Türkiye şampiyonluğu yoktu. Hatalarından ders almaya özen gösteriyor. Olimpiyatlara dünyanın bir numarası olarak gidiyor. Düşünün, bahis siteleri bile onun yenilmesine oynamıyor. Sen kesin altın madalyasın beklentisi olumsuz etki yaratıyor sporcunun üzerinde. Vücudum oradaydı ama beynim de ruhum da asla orada değildi diyor. Hatta öyle ki elimden gelse geri çekilirdim diye vurguluyor. Oysa tek eksik olan madalyasını almak istiyordu. Rakiplerinin hepsinden de tecrübeliydi. Yenilince motivasyon kaybına uğruyor. Sıfırdan başladım antrenmanlara diyor. Yaptığım sporun doğası gereği minderde herkes ciddi rakibim. Hiçbirini küçümseyemem diye belirtiyor. Bu sporcu karate dünya şampiyonu Serap Özçelik Arapoğlu. Hoş geldin Serap.
Merhaba, hoş buldum.
Nasılsın?
İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
İyiyim ben de, teşekkür ederim. Başlayayım sorularım, hazır mısın?
Evet, hazırım.
O zaman başlayalım. Serap, karatecilerle dolu bir ailenin içindesin. Ablan işitme engelliler Avrupa üçüncüsü. Eşin de milli karateci. Peki Serap Özçelik'in karateyle olan hikayesi nasıl başladı?
Aslına bakarsan karateci bir aile sonradan olduk biz. Biraz benim sayemde diyebiliriz. Çünkü benim spora çok yeteneğim vardı ve mutlaka bir branşla ilgilenmem gerekiyordu. Bütün öğretmenlerim öyle söylüyordu. Hikayemde bir arkadaşım bana dedi ki hiç aklında karate yok, Serap gel senle karate yazalım dedi. Bu fikri babama sunduğum zaman babam da o zaman dedi ki kızım dedi aylık 20 liraysa gidebilirsin dedi. Ve gittik, 7,5 liraymış. Ben tabii havalara uçtum. Ben karateye yazıldım. Daha sonrasında bana bunu söyleyen arkadaşım ne yazık ki gelmedi. Sadece bana öncü olmuş oldu. Onun sayesinde karateye yazılmıştım.
Sonra devam etti.
Sonra devam ettim. Şöyle ilk seneler hiçbir varlık gösteremiyordum. Sadece antrenmanlara devam ettim. Ama düzenli bir şekilde gidiyordum. Yani normalde yaptığım işten çok çabuk sıkılan birisiydim. O beni çok sarmıştı. Yani çok severek gidiyordum. Yeniliyordum, diskalifiye ediliyordum müsabakalardan. Ama yine antrenmanlara devam ettim. Daha sonrasında 5 sene, yani dile kolay aslında, 5 sene boyunca varlık gösteremedim. Sürekli antrenman yapıyordum. 5. senenin sonunda Türkiye üçüncüsü oldum ve milli takım seçmesine katılmaya hak kazandım. Milli takım seçmesinde birinci olarak Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandım. İlk gittiğim Avrupa Şampiyonası'na da Avrupa Şampiyonu olarak geri döndüm. Yani Avrupa Şampiyonu olduğum zaman benim Türkiye şampiyonluğum yoktu. Yani benim serüvenim böyle başladı.
Yani direkt olarak zirveden başladın.
Evet, öyle oldu. Yani biraz sabrın sonu selametsiz derler ya, benimki o hal oldu yani.
Bir de orada enteresan bir hikaye var. Daha önce bahsettiğin sanırım bir yerde dinlemiştim. Annenin bilezik hikayesi. Bahsetmek ister misin?
İsterim. Şöyle yani biliyorsun körfez krizi olmuş o zamanlar. Ablam üniversite okuyor. Ben de lisedeyim. Karate kulübe de aidat veriyorsun. Türkiye şampiyonası var. Özel kulüp olduğumuz için biz kendi masraflarımızı kendimiz karşılıyoruz. İşte yol parası, otel parası vesaire. Yani gidecek durum yoktu açıkçası. Ben de iyi antrenman yapmıştım. İyi hazırlanmıştım. Ama ailemi de zora sokamazsın neticede. Çünkü bencil olmaman gerekiyordu. Annem sonra dedi ki kızım dedi ben dedi o kadar çalıştım ne olursa olsun seni dedi gönderirim oraya dedi. Bir tane bileziğim var bozdururum dedi. Feda olsun olacak dedi. Ailem en başından beri bana destek oluyordu zaten. Antrenmanlara götürüyorlardı, getiriyorlardı. Karda, kışta yani sürekli peşindelerdi. Ve gerçekten bu fedakarlığı bana yaptı annem. Tek bildiğini bozdurup beni o Türkiye şampiyonasına gönderdi. Türkiye üçüncüsü olduğum şampiyonaya gönderdi beni. Ben o maçta işte seçmeye kazandım. Yani seçmeye katıldım Türkiye üçüncüsü olarak. Sonra seçmeyi kazanarak Avrupa Şampiyonası'na gittim. Orası benim dönüm noktam oldu yani. Daha sonrasında ilk milli takıma girdim. Düşünün halen yani 2005'te girdim, halen aktif olarak milli takımda yer alıyorum. Belki o fedakarlığı yapmasaydı şu an sadece kulüpte böyle sadece sağlık için spor yapan birisi olarak devam ediyor olurdum.
Yani başarılı bir kadının arkasında yine bir kadın var.
Evet, Allah razı olsun.
Avrupa oyunlarında altın madalya alarak Türkiye'ye oyunlar tarihinin ilk madalyasını getirdin. Rakiplerine puan vermediğin maçlar geçirdin. Yıldız Aras'tan sonra da bireyselde dünya şampiyonu olan ikinci sporcusun. Kariyerin başarılarla dolu. Motivasyonunu nasıl sağlıyorsun?
Şöyle yani gerçekten baktığınız zaman çok uzun yıllardır milli takımdayım. Ama her sene dolu Avrupa şampiyonu olayım, işte Avrupa üçüncüsü olayım. Yani her galibiyet ya da mağlubiyet beni motive ediyor. Kazandığım zaman tekrar kazanmak istiyorum. Kaybettiğim zaman tekrar o zirveyi ele geçirmek istiyorum. Belki de beni sürekli ateşleyen, sürekli dinç tutan istek benim devamlılığımı sağlıyordur. Yani benim motivasyon kaynağıdır. Bir de şu var, mesela bazen yeniliyorum. Diyorum ki acaba bir daha başaramayacak diyorum. Ondan sonra nerede hata yaptım? Hatalarıma dikkat etmeye çalışıyorum. Bir sonraki müsabaka derece yaptığım zaman tamam diyorum. Demek ki tekrardan yapabiliyorum, başarabiliyorum. Bunu en çok son zamanlarda yaşadım. Biraz motivasyon düşüklüğü yaşadım. Olimpiyatlara gidip biliyorsunuz. Olimpiyatlarda birazcık hezimete uğradım.
Geleceğim oralara da, evet.
Evet. Daha sonrasında bir yıkıma geçtim. Aslında tek bir müsabaka. O zamana kadar dünyanın bir numarası olarak gelmişim. Orada yenilmişim. Bir daha başaramayacak mıyım? O gücü biraz kendimde bulamadım açıkçası. Sonra bir tane söz gördüm. Ümitsizlik şeytanın en çok sevdiği durumdur. Çünkü o senin Allah'tan ümidini kestiğine işaret eder. Hayattan zevk almama sebebidir diye bir söz gördüm. Bunun üzerine dedim ki Serap tekrar harekete geçmelisin. Ve sıfırdan tekrardan antrenmanlara başladım. En sonunda Türkiye şampiyonası oldu daha yeni. Orada Türkiye şampiyonu oldum. Seçmeleri de kazandım. Şimdi önümüzde Avrupa şampiyonası var. Yani dediğim gibi işte bu yenilgiler, galibiyetler hep bir motivasyon, hep bir istek uyandırıyor. O istek bitmediği için de bırakamıyorsun yani. Hani hep o duyguları yaşamak istiyorsun.
Evet.
Öyle benim motivasyon kaynağım bu. Beslenmek.
Hırslarından evet. Besleniyorsun.
Çok fazla yok ama yani her şeyin fazlası zarar derler ya. Şu yok yani kesinlikle yapacağım, edeceğim diye hiçbir zaman söylemedim. Sadece daha özveriyle çalışmaya gayret ederim.
Kontrollü ilerledin.
Evet, evet.
O zaman olimpiyatlara gelelim. 2020 Tokyo olimpiyatlarına grup maçlarında veda ettin. Senin de yaptığın branşın da ilk olimpiyat deneyimiydi. Karate ilk kez olimpiyatlarda yer aldı. Siz de orada bunu deneyimleyen ilk sporcular oldunuz. Sen 2020 Tokyo'daki Serap Özçelik'i nasıl değerlendiriyorsun?
Ben 2020 Tokyo olimpiyatlarında dünyanın bir numarası olarak gittim ve bisikletimin favori sporcusuydum. Yani hatta bahis siteleri bile benim yenilmeme oynamamışlar. Yani öyle bir şeyler söylüyorlardı, ben çok anlamıyorum ama. Düşünsenize mesela çok güzel hazırlanmışsın, antrenmanlarını full yapmışsın, beslenmene dikkat etmişsin, uyku düzenine dikkat etmişsin. Her şey tamam yani. Sadece oraya gidip elinden gelen performansı sergilemek kalıyor. Ben oraya gittiğim zaman şöyle bir istek uyandı işte. Ya koç mu olsam acaba? Dövüşmesem mi? Yani düşünsene hep o anı bekliyorsun ama birden bir şey var yani. Bir bahane olsa da dövüşmesem düşüncesine girdim. İlk müsabakayı yaptım. 4-2 öndeydim. Ve her zaman yendiğim sporcuydu. Son 7 saniye kala yapmamam gereken bir hatayı yaptım. Ve rakibimi 3 puan vererek 5-4 yenildim. Daha sonrasında bunun üzüntüsünü yaşıyordum. Nasıl hani kendi kendime muhakemesini yapıyordum. Nasıl yenilirim falan diye düşünürken. Birden hocam da demez mi? Serap nasıl bu hatayı yaparsın? Dedim ben iyice düştüm. Çünkü daha önümde 3 tane maç var yani yapacağım, çevirebileceğim. Öyle olunca daha çok düştüm. İkinci maçta da yine öndeydim. Yine geriye düştüm. Üçüncü maçta da dediler ki Serap 4 farkla yenersen gruptan çıkarsın. Ben zaten ümidimi kesmiştim. Hani oradaydım, vücudum oradaydı ama beynim, ruhum orada değildi. Sadece bedenen oradaydı. Ne düşündüğümü, ne hissettiğimi hiç bilmiyordum. Sadece bir an önce bitsin de kurtulayım derdi dedim.
Bu süreçte spor psikoloğuyla çalışmış mıydın?
Aslında çalışmıştık. Yani şöyle Hakan hocamız vardı. Onunla konuşuyorduk. İşte Serap orası Yani normal düşün, olimpiyat gibi düşünme. Tabii ki stres olacak, heyecan olacak. Bana gerçekten çok takipte bulunmuştu. Ama insan şey zihnini söz geçiremiyor bazen. Çünkü çok şunlara maruz kaldım. Hani Serap sen kesin altın madalya. Serap sen kesin alacaksın. Serap sen kesin kazanacaksın. Ben hep onlara şunu ikna etmeye çalıştım. Hani yenilebilirim, kaybedebilirim. Şey demedim hiç, ben kazanacağım, edeceğim hiçbir zaman demedim. Çok güzel çalıştım, çok güzel antrenman yaptım ama dedim ki sonucunu kimse bilemez dedim.
Yani bu beklenti sende bir stres yarattı.
Evet, çok fazla. Fazlasıyla stres yarattı. Hatta şey diyorum ben, Simone Biles hani son anda çekilme kararı aldı ya, belki benim 3. 4. olimpiyatlarım olsa ben de öyle bir şey yapardım diye düşünüyorum yani. Hiç elimden gelse çekilirdim. Sonra müsabakalar bitti. Yani orada dövüşmek bir hayaldi. Ve ben o hayal kabusa döndü benim için. Çok böyle başarılı olmak istiyordum. Tek eksik olan madalyamı almak istiyordum. Ama bir maç bile kazanamadım ya. O derece düşünün. En azından diyorum ki bari bir müsabaka kazansaydım. 3 müsabakada da öne geçip 3'ünde de zirvede olan yerimi koruyamadım. Bu da benim için hezimet oldu açıkçası. Biraz olimpiyatlarda hezimete uğradım.
Tecrübe de diyebiliriz. Sen daha önce puan vermeden dünya şampiyonu olan bir isimsin çünkü.
Evet, yani aslında tecrübe hepsinden tecrübeliydim. Ama demek ki insan kaç yaşına gelirse gelsin ya da ne kadar spor kariyeri olursa olsun öğrenmesi gereken şeyler oluyor. Ben de olimpiyatlardan çok şey öğrendim.
Serap, pandemi süreci her şey olduğu gibi spor branşlarını da etkiledi. Üstelik eşli bir temas sporu yapıyorsun. Daha önce de karatecilerle röportaj yaptım bu programda. Evime tatami serdim, eşim bana partnerlik yaptı, cevapları aldım. Sen bu süreci nasıl geçirdin?
Şey, benim eşimin bu konuda bir sözü vardır. Beni ırgat gibi kullandı der. O da karateci ya. Benim en büyük avantajım oydu. O da karateciydi. Dansımız var bizim. Oraya bizi, minderlerimizi serdik. Ondan sonra onu partner olarak karşıma aldım. Ama o biliyor yani. Hani işin tekniğini, taktiğini biliyor. Hadi İso antrenman yapalım. Hadi İso karşıma geç. Hadi İso bana partnerlik yap. Sürekli benle uğraştı. Yani o süreçte kopmadık aslında. Hani karatede şey çok önemlidir mesela. Mesafe ayarı. Hani mesafeni iyi ayarlayamazsan rakibine uzaktan atak yaparsın ya da çok rakibin içinde olursun. Ben onun sayesinde o dönemi güzel açtım.
Meslektaşın milli karateci İsmail Arapoğlu ile evlisin. Eşinle aynı işi yapıyor olmanın avantajları ve dezavantajları var mı yaşadığın?
Aslında çok büyük avantajı var. Yani beni anlıyor, ne durumda olduğumu görüyor. Mesela bazen müsabakaya gitmeden önce istişare yapıyoruz. İşte şunu yap, bunu yap, işte şuna dikkat et, buna dikkat et. Ama müsabakaya geliyor mesela, istiyor, o da yaşıyor yani. O duyguyu o da yaşıyor. Bazen sinirleniyor, bazen seviniyor, bazen öfkeleniyor. Ama genelde bana çok büyük artısı var. Yani çünkü mesela bir yenilginin ardından neden yenildiğimi analiz yapıp işte bir sonraki müsabakaya daha iyi bir şekilde hazırlanmamı sağlıyor. Mental olarak bana destek oluyor. Zaten antrenmanlarda da bazen şey böyle eksik olduğum durumları beni çalıştırıyor. Normalde ben eşimle hiç çalışmıyorum. Yani antrenmanları kulüpte yapıyorum. Ama eksik gördüğü bir durum olursa kesinlikle müdahalede bulunup kendisi bizzat ilgileniyor. O yüzden çok büyük artış var bana.
Aynı zamanda bir eğitimcisin. Beden eğitimi öğretmenliği yapıyorsun. Aktif sporculuk da aynı anda nasıl yürüyor?
Biz bu konuda biraz şanslıyız açıkçası. Çünkü olimpiyat süreci olduğumuz zaman olimpiyatlara hazırlandığımız için görevli izlemektik. Öğretmenlik mesleği ikinci planda kalıyordu. Çünkü okula çok fazla gitmiyorduk. Öyle olsaydı çift antrenman yapma şansımız olmayacaktı. Gerçekten ikisini aynı anda yürütmek zor oluyor. Çünkü düşünsenize sınıfta 30 tane çocuk var. Hepsiyle mücadele ediyorsun. Yani hepsine bir şey anlatmaya çalışıyorsun. Hepsi aynı anda konuşuyor. Ondan sonra bir de gidip sonrasında antrenman yapmaya gidiyorsun. Beynin yorgun olduğu için aslında antrenmanlar da çok fazla verimli olmuyor. Bizim dezavantajımız şu, kendimizi oraya ait hissetmiyoruz. Yani hani aktif sporculuk devam ettiği için diyorum ki ben mesela okula gittiğim zaman, burası benim için geçtiğimiz süreç, benim hedefim Avrupa şampiyonu olmak. Hani kendimi tam oraya adapte etsem gerçekten çocukların düzeni, her şeyi olur yani. Çocuk ben gittiğim zaman ilk gibi sıraya geçebilir. Ama ben diyorum ki mesela ben zaten burada geçeceğim, çocukları kırmayayım, ne isterlerse yapayım. O yüzden hani hiç onları kıramıyorum, ne derlerse yapıyorum. Konuştuğu zaman konuşsunlar, çocuk onlar, yapacak bir şey yok. Sonrasında da antrenmanlarıma gidiyorum. Şimdi Avrupa Şampiyonası'nın seçmesini kazandım. Okul yine yarıda kaldı yani. Şimdi Avrupa Şampiyonası'na kadar görevliyiz ve antrenman, işte müsabaka takvimimiz olacak. Çocuklar yine yarım kalacak. Hatta bana öğrencilerim şey diyor, öğretmenim adınız gibi bir varsınız yok. Gerçekten diyorum ki nereden aklınıza bunu söylemek. Yani çocukları dediğim gibi çok seviyorum ama ikisini bir arada çok zor yürütüyorsunuz.
Z kuşağı da yaratıcı diyoruz o zaman.
Evet, kesinlikle.
Serap, kulübün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ve federasyonun sağladığı destek yeterli mi profesyonel sporcular için? Eksik kalan yerler var mı? Şunun mutlaka tamamlanması gerekiyor dediğin.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, karate branşına en çok değer veren spor kulübü bence. Çünkü bizim karate branşında ne yazık ki belediyeleşme çok fazla yok. Yani bu olimpiyat sürecinde iyi bir destek gördük. Ama olimpiyatlar bittikten sonra ne yazık ki herkes kabuğuna çekildi. Ama bizim mesela kulübümüz hala desteğimizi devam ettiriyor. Federasyonumuz bu konusunda rahmetli Esat Deli Hasan döneminde gerçekten çok güzel bir şekilde ilerliyorduk. Çok profesyonelleştik. Bizim iyi olmamız için ne gerekiyorsa onu bize sunuyordu. İşte masöz olsun, fizyoterapist olsun, psikolojik danışmanımız olsun vesaire. Müsabakalara giderken zaten tüm masraflarını federasyon karşılıyor. Ve biz her özel müsabakaya katılmıştık. Yani hiçbir müsabaka kaçırmadık. Gerçekten destekleri çok büyük. Umarım bu belediyeleşme yani karate branşında artarak devam eder. Dediğim gibi ben zamanında özel kulüptüm ve kendi masraflarımı kendim karşılıyordum. Ama belediye sporcusunun böyle bir şeye ihtiyacı yok.
Ya tabii bir de sen artık bu işin profesyonelisin, para kazanıyorsun bu işten.
Evet, yani bütün her şeyin belediye karşılıyor. Umarım hani birçok belediye karate branşında açar ve çocuklarımız mağdur olmaz.
Baban spora başlamadan önce sürekli hasta olduğunu söylüyor. Kızım karateye başlayınca doğru düzgün hasta olmadı diyor. Bunlar nasıl rahatsızlıklardı? Spora başlayınca durmasını neye bağlıyorsun?
Ben her hafta böyle boğazları dolan, işte sürekli ateşlenen, öksüren öyle bir çocukmuşum. Annemle babam öyle anlattı yani. Sürekli hasta oluyoruz diyor. Kulüpte gittim kulüp. Birer spor kulübü. Şahin hocam çok iyiydi. Merdiven altında bir kulüptü böyle açıkçası. Yani çok böyle ahımşan bir kulüp değil.
Ama şey dövüş kulüpleri genellikle öyle oluyor zaten. Evet evet. Böyle. Ve en iyi şampiyonlar da oralardan yetişir. Rocky Balboa'yı izlemiştik biliyorsun.
Mesela şey var ya Atakan da mesela Survivor'daki Atakan da mesela o da öyle bir kulüpten çıkmış. Ben de öyle bir kulüpte yetiştim. Kulübümüz çok hijyenik değildi. Herhalde vücut oradan bağışıklık. Gerçekten hareket, oradaki ortam vesaire her şey beni güçlendirdi bence. Bağışıklık sistemimi güçlendirdi. O yüzden o şikayetlerim karate başladıktan sonra hiç ortaya çıkmadı.
Çok güzel ya. Spor her derde deva gerçekten.
Evet kesinlikle kesinlikle. Yani hem sağlam vücudun oluyor, hem sağlam direncin oluyor, hem bağışıklık sistemin güçleniyor.
Ve sağlam bir zihnin oluyor. Spor kültürüyle büyümek insana çok şey katıyor. Yani çocuk yaşta bir yetişkin oluyorsun.
Kesinlikle.
Sen bir dünya şampiyonusun ama sormak istiyorum. Kendi sikletinde rakip gördüğün biri var mı?
Şöyle yani bizim branş çok enteresan. Yani mesela örnek bir atlet koştuğu derece bellidir. O derece koşarsa birinci olur. Yani onu geçmesi için birisinin kendi derecesini yükseltmesi gerekir. Bizde öyle değil. Bizde mesela ben iyiyim. Örnek çok iyi bir sporcuyum. Karşındaki çok kötü bir sporcu. Ama benim yapmış olduğum en ufak bir hatada kısa puan alabilir ve ben o müsabakayı geri çeviremem. O yüzden bütün herkes ciddi anlamda rakibim diyebilirim. Diyorum ya mesela Türkiye Şampiyonası'nda dövüştüm ama hepsi benim ciddi bir rakibimdi. Yani hiçbirini küçümseyemezdim. Çünkü hepsi benim için mağlubiyet potansiyeli. Yani benim yapmış olduğum bir hata sonucu bana vurabilir. Ya da ben rakibi hafife alırsam kız gerçekten sağlam bir şekilde bana bir tekme atabilir. Ben bu müsabakayı çeviremem. Hepsi benim rakibim. Ama dünya genelinde soruyorsanız en iyi rakip için diye. Kesinlikle Japon rakibim çok iyi. Zaten kız ikinci dünya şampiyonu. Evet. Sağlam bir rakip yani. Bir de Alman var şimdi yeni gelen. O da ciddi bir rakibim. Onun haricinde hani şu var bu var diyemem ama hepsi gerçekten hep için biri sayılıyor yani.
Karateci olmasan ne sporu yapardın? Yine bir spor yapar mıydın?
Evet, buz pateni.
Aa çok güzel. Şu anda da kış olimpiyatları devam ediyor.
Evet, yani jimnastik olmayı çok istiyordum. Zaten jimnastiğe de çok yetkim vardı. Ondan sonra geçen izlerken şey düşündüm. Ben küçükken hep onu hayal ederdim. Buz üstünde böyle hani uçuşan bir elbiseyle artistik hareketler yapmak. Çok hoşuma gidiyor. Çok asil de duruyor. Gerçekten buz patenci olmak isterdim ya da jimnastikçi olmak isterdim.
Süpersin. Son olarak herkese sorduğum bir soruya geldim. Buradan seni dinleyen, bu sporu yapmak isteyen kız çocuklarına bir mesajın var mı?
Gerçekten karate branşı benim ablam ilk başlamamın sebebi vücudum bozulacak, bana vuracaklar vesaire tarzında korkuların olmasıydı. Ama karate branşı öyle bir branş değil. Karate branşı tamamen teknik taktiğe dayalı ve bizim sloganımız şu: kontrolsüz güç güç değildir. Yani tekniğin düzgün olacak, kuvvetli olacak ama rakibine zarar vermeyecek. Biz gerçekten dojoya girdiğimiz zaman, yani salona girdiğimiz zaman önce hocalara, sonra arkadaşlarına selam veririz. Saygı kesinlikle ön plandadır. Yani bütün böyle kız çocukların rahatlıkla yapabileceği bir branş. Görüntüne etki etmiyor. Özgüvenin yüksek oluyor. Tekniğin, taktiğin yerinde oluyor. Gücün, kuvvetin yerinde oluyor. Dışarıda rahatlıkla yürüyebiliyorsun.
Evet, bu çok mühim özellikle Türkiye'de.
Evet. Yani o yüzden bütün kız çocuklarına, bütün çocuklara karate branşını tavsiye ediyorum. Ama şey olmasın, bazen sıkılabiliyorlar çünkü bizde temel teknik çok önemli. Yani temelin iyi olduğu zaman müsabakan daha iyi oluyor. Aynı şeyi yapmaktan sıkılıyorlar. Biraz sabırlı olsunlar diyorum sadece başlayacaklara. Sonrası çok güzel olacak. O yüzden ilk başlangıç noktası çok önemli. Sıkılmadan devam edin.
Serap, yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Çok keyifliydi.
Teşekkür ederim ben de. Ben de çok keyif aldım. Kendine bakın.
Sağ ol sen de. Orkid'le Başarılı Kadın Sporcular'da karatenin altın kızı Serap Özçelik Arapoğlu'na mikrofon uzattık. Serap anlattı, biz dinledik. Başarılı kadın sporcuların sesi olmaya önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çünkü onlar dinlenmeye değer.
Orkid, Başarılı Kadın Sporcular Podcast'ini sundu.